Ayırım 14, sayfa 129. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ben neyim sorusunu kendime defalarca sordum. İnsanın kendi kendine sorduğu bu soru bile aşağılanma, yok olma duygusu veriyor. Hep kendimizi sorgulamamız ve tanımlamamız mı gerekiyor? Ben bir erkeğim, birlikte olmak istediğim kişi de bir erkek. Sorularım devam ediyor. Peki bir erkek olarak neden bir erkekle birlikte olmak istiyorum? İçimde benim bile bilmediğim, göremediğim kadınsı bir yan mı gizli? Hayır, böyle değil, çünkü bir erkeği düşlerken ve sevişirken kendimi asla bir kadın gibi hissetmiyorum. O erkeği de bir kadın gibi görmek istemiyorum. Hatta aktif ya da pasif hallerimden bile hoşlanmıyorum. Bunları yaşamak istemiyorum. Ben sevişmeyi seviyorum. Bir erkeğin dudakları ve gözlerinden çok etkileniyorum. Öpüşmeye bayılıyorum, öpüşmekten hoşlanmayanlardan tam olarak zevk alamıyorum. Nasıl şimdi zayıf kadınlar beğeniliyor? Ben de öyle. Asla şişman erkekten hazmetmiyorum. Esmerleri tercih ediyorum. Bıyık ve sakaldan hoşlanmıyorum. Ne çok kıllı bir beden ne de kız gibi pırıl pırıl bir biten seviyorum. Kadınımsı davranışları, giysileri olan erkekler de beni hiç çekmiyor. Bir erkek olmalı karşımdaki. Sanırım kadınların tercihlerine de uyuyor bu söylediklerim. Bugüne dek yaşadıklarımı düşündükçe kendimin ne olduğuna karar veremiyorum. Kadınsı güdülerimin olup olmadığından emin değilim aslında. Erkek gibi erkek istemem kadınsı duygularımın nedeniyle mi acaba? Ama tam bir cinsel ilişki istemediğime, vermek almak peşinde koşmadığıma göre neden hala erkekleri arzuluyorum? İlk cinsel deneyimimi bir erkekle yaşadığım için o zevki unutamamış olabilir miyim? Kadınlarla sevişmekten de keyif alıyorum. Eşimi mutlu etmek için çok çabalıyorum. Erken boşalsam da onu asla öyle bırakmıyorum. Onun da doyumu mutlaka yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Eşimle yaptığım seksi o kadar önemsiyorum ki büyük çabalar sonucunda aynı anda doyum bile yakalayabildik. Bu çok zevkli bir şey. Erkek ve kadınla sevişmek birbirinden çok farklı. Kadınla sevişirken sanki o yatağın kralı sensin. Her şey senin elinde. İktidar var o yatakta. Bunun tersi de iktidarsızlık. Ya başarılı olacaksın ya da başarısız. Kadını mutlu edememek, doyuma ulaştıramamak sıkıntısı ise başarısızlığa sebep olabiliyor. Onu mutlu ettiğine inandığım an ise işte aslan kral sen oluyorsun. Bir erkekle birlikteysen eşitlik var o yatakta. Başarı duygusu hissetmiyorsun artık. Hatta başarısızlık mümkün değil. Kadınlardan zevk alıyorum ama ben sadece erkeklere aşık oluyorum. O zaman duygularım öylesine yoğun oluyor ki kadınları hayatımdan çıkartıveriyorum. Bugüne dek yaşadığım iki büyük aşkım da erkekti. Tesellim şudur ki kim ne derse desin, toplumun gerçekleri ne olursa olsun çok fazla sayıda insanda bu tür aykırı yaşamlar var. Evet, yeryüzündeki çoğu mutsuz insan benim tesellim aslında. Yüzlerce eşcinselle sohbet ettim ve gördüm ki hepsinin yaşamları, tarzları, arzuları farklı. Gerçek olansa erkek erkeğe ilişkinin çok fazla, ancak çoğunun gizli olması. Tümünün tek korkusu var, ya duyulursa. Duyulursa aile kabullenmeyecek, arkadaşları alay edecek, belki işini kaybedecek. Gizlemekte haksızlar mı? Bizi koruyup kollayacak yasalar mı var? Belki artık birilerinin ortaya çıkıp iyice seslerini duyurması gerekiyor, kadın hakları savunucuları gibi. Büyük şehirlerde dernekler var, konferanslar veriliyor bu konuda ama ortaya çıkmaya cesaret etmiş 3-5 cinsel yetmiyor haklarımızı savunulması için. Avrupa'daki eşcinsel hareketlerini yılda bir kez yaptığı yürüyüşlerde bir karnaval havasından öteye gidemiyor ve medya bunu komik bir unsur, bir eğlence gibi sunuyor. İstanbul'da özgürce yaşamaları kıskanmıyor değilim. Nasıl da aşmışlar sorunları. Durmadan açılan gay barlar, garsonlarının bile eşcinsel olduğunun ilan edildiği kulüpler, televizyonlarda başrolde homoseksüeller, etraflarında binlerce hayran, öyle bir hava var ki ortalıkta, sanki ülkemizde böyle bir sorun yok, sanki tüm eşcinseller müthiş bir özgürlük ve anlayış içinde yaşıyorlar. Ne büyük bir aldatmaca. Biz çok sayıda insan acılar içinde yaşıyoruz. Halk, çevresindeki eşcinsellere televizyonlarda gördüğü süslü ve ünlü eşcinseller gibi anlayışla bakmıyor. Çifte standarta bayılıyor insanımız. Yüzünden makyaj fışkıran travesti sanatçıyı erkek diye bağrına basıyor ama kendi komşusu öyle olunca onu her an linç edebilir. Çevresindekilere farklı, anlayışlı, entelektüel görünmek için ne önemi var canım, bu bir kimlik, elbette kabul edip benimseyeceğiz, tartışmam bile diyenler, kendi yakınındaki birinin homoseksüel olmasına dayanamıyorlar. Allah korusun diye parmaklarını tahtalara vuruyorlar. İnternette gay chatlere giriyorum. Nasıl da kalabalık, her sitede binlerce kişi var. Herkes rahat çünkü orası sanal alem, yalan alem. Her yaş grubundan, her meslekten, her şehirden insan var. Tümü korku içinde, kimlikler hep gizli. Gizli de olsa yazışmalardan bile anlaşılabiliyor o kişinin kaliteli ya da iğrenç olduğu. Çoğunluk 18-30 yaş arasında. Şoföründen profesörüne, evlisinden bekarına herkes orada. Evli olanlar genellikle bunu söylemiyorlar. Çünkü konuştuğu kişi üçlü olmayı önerebiliyor ve bu da çoğu kişinin hoşlanabileceği bir şey değil. Herkes başka bir sıfat kullanıyor. Gay, biseksüel, aktif, pasif, transseksüel, travesti, eşcinsel, homoseksüel, ibne. İsmi ne olursa olsun sonuç aynı. İki erkek birlikte seks yapıyor. Kişi kendini nasıl tanımladıysa tanımlasın, değişen bir şey yok. Ortada iki erkek var. Ancak suçluluk duygusunu içlerinden atamayanlar kendilerine avutucu tanımlar buluyor. Ben aktifim, ben ibne değilim, ben beceriyorum, kendimi becertmiyorum diye böbürleniyor. Kimileri erkekliğine halel gelmesin diye tam anlamıyla sevişmiyor, öpüşmüyor, partnerinin organına bile dokunmuyor. Yalnızca kendi zevkini düşünüyor. Ama o da sonuçta bir erkekle sevişiyor, yani eşcinsel. Küfürlerimize bile oymak koymak diye giren seks ilişkisi erkekliğin bir sembolü oluyor. Bu adamcıklar aktif olabilecekleri sürece kendilerini tam bir erkek sanarak yaşamayı sürdürüyor. Bir kısmı yalnızca pasif oluyor, feminen davranıyor ve kadın rolünü üstleniyor. Partneri ne yaparsa yapsın kendisini teslim ediyor. Organı sertleşiyor ya da sertleşemiyor. Tek istediği kendisine kadın gibi davranılması. Eşcinseller ise bir erkekle yaşanacak ve yaşatılacak ne varsa yaşıyor ve yaşatıyorlar. Aktif pasif gibi takıntıları yok. Her şeyi yaşamak, partnerlerine memnun etmek istiyor ve yapıyorlar. Biseksüeller hem erkekle hem kadınla sevişmekten zevk alıyor ya da kendilerini öyle tanıtıyorlar. Aslında gerçekte yaşadıkça kadını değil erkeği tercih ediyorlar. Travesti ve transseksüeller farklı. Onlar hem beden hem ruh olarak kadın. Bütün bunlara topluca bakınca görülen gerçek şu. Eşcinseller arasında yalnızca aktif olanlar hoş karşılanıyor, yargılanmıyor. Özellikle cahil erkekler tarafından. Onlara ibne denilmiyor. Oysa ne olursa olsun bir erkek başka bir erkekle cinsellik yaşıyorsa o homoseksüeldir. Erkeklerle ilişki kurduğu halde kendini tam bir erkek olarak gören bir kişinin önüne bir fırsat çıksa, kimse tarafından duyulmayacağını bilse, bunu mutlaka yaşamak isteyeceğinden eminim. İnternette çoğu kişi kendini aktif olarak tanıtıyor. Buluştuğumuzda o kadar zevk alıyor ki hadi diyor. Partnerini o kadar çok seviyor ki o gün ilk kez böyle bir şeyi kabul ediyor. Böyle tuhaf bir durum işte. Bu eşcinsel adamlar aktif oldukları için övünüyorlar. Peki o zaman git bir kadınla yat dediğinizde ise erkekten de zevk alıyorum diyorlar. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Buna inanmak kendilerini mutlu ediyorsa devam etsinler inanmaya. Kimileri de var ki para için bedenini satıyor. Yaş tercihleri, beğenip beğenmeme durumları, duygusal ihtiyaçları yok. Karşılananları kim çıkarsa onunla yatıyorlar. Yeter ki işin ucunda para olsun. Para verenler ise çirkin, yaşlı, bedensel özürlü kişiler. Partner sıkıntısı yaşayan eşcinsellerin durumu çok acıklı. O kadar kültürlü ve hoş insanlar hiç kendilerine uymayacak kişilerle beraber oluyorlar ki şaşarsınız. Hem de acırsınız. Cinsellik böylesine güçlü bir güdü işte. Beni de en çok korkutan ileride yalnız kalmak ve partner bulamamak. Bir de en korkulacak şey şantajla karşılaşmak. Eğer kendinizi çok gizliyorsanız, varlıklı, kariyerli ve evliyseniz para için size şantaj yapabilirler. Seçici ve dikkatli olmak zorundasınız. Onunla yatsanız bile adresinizi hatta adınızı bile söylememelisiniz. Hele bir gecelik ilişki ise yanınıza kimlik bile almamanız gerekir. İlginç, yalan, korku ve kaygı dolu bir dünya içinde yaşadığımız. Aykırı, zor, çok zor. Ve her ne pahasına olursa olsun mutlaka yaşanıyor. Vazgeçmek yok. İnsanın kendinden kaçması mümkün değil. Üstelik aşk da var. Aşkı uğruna servetini tüketenler de var. Aşkı uğruna ailesini terk edenler de. Aşkı uğruna ölümü göze alanlar da var. Bir tek şey yok bu dünyada. Dayatılanlara uygun yaşamamak, karar verip seçim yapmak. İstese bile kimse terk edemiyor, kimse vazgeçemiyor, kimse tedavi olamıyor, kimse beynine söz geçiremiyor. Aslında sorulması gereken soru şu. Biz böyleyiz, niçin gizleyelim? Niçin vazgeçmek için uğraşıp böylesine acı çekelim kendilerine normal diyen insanların egemenliği yüzünden? Acıların insanı diye bir deyim olsaydı eşcinseller için söylenmiş diyebilirdim. Ben bir eşcinselim, ben bir biseksüelim. Sorunuzun yanıtı tek bir cümlelikte ama ne kadar lafı dolaştırdım değil mi? Oysa tek bir amacım vardı, size bu bir tek cümleyi söyleyip beni kınamadığınızı gördükten sonra yanınızdan gitmek hiç bilemediğim yerlere. Seç deseler kimi seçerdiniz? Hayatım boyunca hep bir seçimle karşı karşıya kaldım. Cesur ol, karar ver, içindekilerden birisini seç. Sanki basit bir şeymiş gibi daima bunun sıkıntısını yaşadım. Seçim karşıma önce cinsel tercih olarak çıktı. O zamanlar seçme şansım olmayacağını bilemiyordum. Zamanla insana dönüştü seçmem gerekenler. Cinselliğim hakkında kesin karar verirsem, sevdiğim insanlar arasında bir seçim nasıl yapacaktım? Yalanlar, ihanetler, mutluluklar, acılar, suçluluklar, utançlar, kararsızlıklar, yok olma duygularıyla dolu bir yaşam benimki. Çünkü seçme imkanım yok. Kimse sizin önünüze birkaç tane cinsel kimlik koyup, hadi seç bunlardan birisini demiyor. Siz öyle oluyorsunuz, siz böyle oluyorsunuz ve başka bir ortamda yaşasanız son derece mutlu olabilecekken, bulunduğunuz yer gereği gizli kalmak zorundasınız. Parçalanmış bir kişilik, bölünmüş bir cinsellik, bir bedende iki kişi. Kimlerle karar vermiş, biri kötü, iğrenç, yasak, öteki iyi, kaliteli, doğru. Hangisi sizsiniz? Doğru olan, iğrenç olandan nefret mi etmeli? Yoksa onu sevmeli mi? Eğer onu severse o da mı kötülüğe doğru kayar ve içinizde hiç doğru kalmaz? Öyleyse onu sevmemelisiniz ama o da sizsiniz. Onun için susarsınız, düşünmemeye çalışırsınız. Kendinize bile itiraf edemezsiniz. Ama sizi dinlemez düşünceler ve yaşanılanlar sinsice girerler beyninize. Hadi kabul et, itiraf et, doğruyu söyle, bir şey yapmayacağım. Öyle bir koşullanmışsınızdır ki evet diye bağıramazsınız. Suskun kalırsınız, kendi içinizde bile ve kendinizle küs. İçimdeki beni öldüremedim, direndim oysa evlendikten sonra, olmadı. Evlenmekten pişman mıyım? Asla. Evlenmeseydim ne olurdum düşünmek bile istemiyorum. Evet, bekar kalsam özgür olacaktım. Bu kadar korkmayacaktım. Belki kimliğimi de açıklayacak, toplum dışına itilsem de aldırmayacaktım. Peki ya ilerleyen yıllarda kim olacaktı yanımda? Hastalığımda, yaşlılığımda kim bakacaktı bana? Belki de içinde bulunduğum durumu kabullenmek için başvurduğum alanlar bunlar. Kendime soruyorum, yaşlılığında yalnız kalmamak için evliliği sürdürmek isterken o kadının yaşadıkları, o kadına edilen ihanetler hiç mi üzmüyor seni diye? Ah nasıl üzüyor hem de. Onun ne günahı var ki bunca yalanın içinde gizlenmiş bir adamın karısı o. Belki de benim yalanlarıma inanmadığı halde birlikte olmak zorunda olduğu için benimle kalıyor. Belki de yalnızca çocukları için katlanıyor. Bilemiyorum, belki de hiçbir şeyin farkında değil. Farkında olsa bu kadar soğukkanlı davranmayı başaramazdı. Hiç kimse böyle sakince düşüncelerini kontrol ediyor olamaz. Eşim ve Ela yan yana geldiğinde onları izler ve düşünürüm. Tercih etmek zorunda kalsam hangisini seçerdim diye. Cinsellik olarak erkekleri seçerdim, bunu biliyorum artık. Ama söz konusu çok sevdiğim iki insan olunca ne yapardım? Bedenim ve yüreğim Ela'yı seçiyor, mantığım ise eşimi. Beden ve yürek midir doğru seçimleri yapan yoksa mantık mı? Beden ve yürek zevki, duygusallığı, aşkı, heyecanı, tutkuyu temsil ediyor. Mantık ise size dayatılanlar, olması gerekenleri, tehlikesiz ve huzurlu bir yaşamı. Ben bu yaştan sonra daha kaç yıl Ela'ya yeteceğim? O bir aileye kavuştuktan sonra kaç yıl benimle birlikte olabilecek? Çok zor, sevdiğim iki insan yan yana, birisi karım, birisi aykırı sevdam, onlara bakıp düşünüyorum. İkisinin de beni anlayabileceğini sanmıyorum. Şimdi oturup geçen yılları düşünüyorum. Ne kadar çok şey var yaşadım. Acılar çektim, ölümden döndüm, evliliğimin ilk 7 yılında çok mutlu oldum, sevdiğim iki erkekle çok mutlu oldum. Mutluluktan ağlamalarım hep erkeklerle. Martı bir keresinde bana senden bir çocuğum olsun istiyorum demişti. Oturup ağlamıştım. Bir kavuşma anında terminalde herkesin içinde bana sımsıkı öpmüştü. Oturup ağlamıştım. Bir veda anında elime bir kağıt tutuşturmuştu. Bana yazdığı bir şiir çıkmıştı içinden. Oturup ağlamıştım. Mutluluklarım bunlardı işte. Son derece sıradan ve duygusal anlar. Ama hepsi de bir erkekle. Bir ilişkide hem cinsel hem beyinsel doyum olursa onları asla unutamıyorsunuz. Böyle iki kişi var hayatımda. Martı ve Ela. Hepsi bu. İnternette tanışmasaydım hayatım ne olurdu bilemiyorum. Ben sokaklarda, barlarda kendime sevgili arayabilecek bir kişi değilim. Zaten bulunduğum çevre buna uygun değil. Hayatımda karadan başka kimse olamazdı belki de. Ama internet işimizi kolaylaştırdı. Bir tiryakilik haline geldi. Şimdi hayatımda Ela var. Tapıyorum ona. Tapıyorum. Onu gördüğüm an kendimden geçiyorum. Ona dokunduğum an her yanım titriyor. Onunla sevişmelerimiz bir trans hali gibi. Onu göremediğim günlerde içim üşüyor. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Evimde ise bir dinginlik hakim. Kimi seçerdim? Siz söyleyin. Ayırım sonu, sayfa 137.